Punta del Este, Ernesto Che Guevara Latin Amerika için alternatif bir kalkınma projesi. Everest Yayınları 1. basım Nisan 2009. Editörler Maria del Carmen, Ariet Garcia ve Javier Solado. Türkçe'ye çeviren Süleyman Doğru. Bu kitap 164 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 26 Nisan 2011. Okuyan Fatih Önal. Küba delegasyonu hakkında Che şunları söylemişti. Bütünüyle çok sağlam bir duruş sergilediler. Yoldaşlarımın tamamı çok önemli bir görevin üstesinden başarıyla geldiler. Disiplin açısından örnek bir çalışma gerçekleştirdik diyebiliriz. Atölyede Magali Goza'nın hatıralarını dinlerken insanların gözünde canlanan işte bu kendini göreve adama duygusuydu. Che'nin tarzı ve etkisi bütün çalışma arkadaşları üzerinde büyük bir iz bırakmıştı. Bu elinizde tuttuğunuz kitapta yer alan belgeler 40 yıldan fazla bir süre önce vuku bulmuş olayları bir özet şeklinde yansıtmaya çalışmaktadır. Buradaki amaç sadece Kuzey Amerikalıların Latin Amerika'ya dayatmaya çalıştıkları hegemonik politikalara ait yeni bir sayfayı daha ortaya koymak değil, aynı zamanda onların günümüzdeki küreselleşme ve neoliberalizmin şart koştuğu taleplerle desteklenen ekonomik ve politik iktidarlarını korumak için ısrarla ortaya attıkları yeni bin yılın yeni tezgahlarının bütünüyle kavranmasını sağlamak. Ernesto Guevara de la Serna 14 Haziran 1928'de Arjantin'in Rosario kentinde doğdu. Tıp eğitimini henüz tamamlamamışken 1953 yılında Bolivya'ya yolculuk etti. Buradan da tüm Latin Amerika'yı kapsayan ikinci bir seyahate çıktı. Guatemala'daki devrimci sürece katıldı. Bu sürecin yenilgiye uğramasından sonra ise Meksika'ya gitti. Burada 2 Aralık 1956 yılında Küba'da Fulgencio Batista diktatörlüğüne karşı gerilla savaşı yürütmek üzere gerçekleştirilen Granma yatı çıkartmasına katıldı. 1 Ocak 1959'da zafere ulaşacak Küba devriminde Sierra Maestra'daki mücadelenin ilk aşamalarından itibaren askeri ve politik yönetici olarak üst düzey sorumluluklar üstlendi. 1965 yılında tüm görev ve sorumluluklarından istifa ederek komutasındaki Kübalı bir birlikle beraber sömürgeciliğe karşı yürütülen mücadeleye destek olmak üzere gizlice Kongo'ya geçti. Kasım 1966'da Bolivya'ya geçti. 8 Ekim 1967'de Quebrada del Yuro bölgesinde ordu birliklerince yaralı olarak ele geçirilinceye kadar gerilla hareketine önderlik etti. Ele geçtikten bir gün sonra La Higuera köyünün ilkokulunda katledildi. Yıllar süren aramalar sonucu bulunan kalıntıları 1997 yılında Küba'ya geri götürüldü. Süleyman Doğru, 9 Nisan 1969'da Keşan'da doğdu. İlk öğrenimini Keşan'da, orta öğrenimi ise İstanbul'da Galatasaray Lisesi'nde yaptı. İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden 1998 yılında mezun oldu. Institut Catholique de Paris'de kütüphanecilik ve dokumentasyon formasyonu aldı. Değişik yayın evlerinden Fransızca ve İspanyolcadan çevirileri bulmaktadır. Sunuş. Tam 40 yıl önce düzenlenmiş olan Punta del Este, Doğu Burnu Konferansı'nın tarihsel hatırasının bir kitap halinde yayınlanması fikri, 2001 yılı Ağustos ayında Havana'daki Che Guevara Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirilen ve temel amacı söz konusu konferansta ele alınan başlıca konular ve Küba delegasyonunun özellikle binbaşı Ernesto Che Guevara tarafından dile getirilen düşüncelerinin günümüzdeki geçerliliği hakkında fikir üretmek olan bir bilimsel atölye çalışmasının ardından Ocean Press yayın evinin bir projesi olarak hayata geçti. Amerikalar Arası Ekonomik ve Sosyal Konsey tarafından Uruguay'ın Punta del Este şehrinde düzenlenen konferansın görünüşteki amacı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı John F. Kennedy'nin 13 Mart 1961'deki konuşmasında dile getirdiği ve o andan itibaren kalkınma için birlik olarak adlandırılan projeyi tartışmaktı. Kalkınma ve gelişmede kullanmak üzere Latin Amerika ülkelerine bazı fonlar aktarmayı da içeren 10 temel ilke yine aynı konuşmada ortaya konulmuştu. O dönem için alışılmadık bir söylemle ifade edilen bu ilkeler pek tabii ki Bolivar'ın bir arzusunu kendilerine dayanak yapıyordu. Amerika kıtası ülkelerinin günün birinde birleşerek dünyanın en büyük bölgesini oluşturduklarını görmek. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel politikalarını bilenler için bu konferansın gerçek amacının Küba devriminin mevcudiyetini, varlığını ve Birleşik Devletler hükümetince inatla yürütülen onu ortadan kaldırma çalışmalarını sorgulamak olduğu gayet açıktı. Şunu unutmamak gerekir ki yenilikçi değişim önerileri sadece lafta kalıyordu. Zira zihniyet asla değişmiyordu. Kuzey komşumuzun ekonomik ve politik hegemonyasını her zamankinden daha nazik bir yöntem kullanmak suretiyle sağlama olacak olan bir proje hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde devreye sokuluyordu. Aksi takdirde kıtaya yönelik bu yardım ve işbirliği söyleminin dile getirilmesinin üzerinden henüz bir ay geçmişken bir model oluşturmasından korkarak ve tuhaf bir ideolojiyi etrafa yaydığı gerekçesiyle Küba adasının işgal edilmesi nasıl açıklanabilirdi ki? Nitekim bu davranış kendisine özgü bir bağımsızlığa ulaşma yolundaki bir halkın duygu ve arzularını hiç dikkate almadan ülkelerimizin birçoğunda defalarca sahneye konulan Soğuk Savaş dönemine özgü klasik uygulamalardan birisiydi. Küba'nın bir model olarak ortaya çıkması ve Domuzlar Körfezi'nde utanç verici bir bozguna uğramaları üzerine Kennedy'nin yardım ve işbirliği planını hayata geçirmek amacıyla OEA, Organization de los Estados Americanos, Amerikan Devletleri Örgütü, çevirenin notu, konferansının bir an önce yapılması için inanılmaz çaba harcandı. Diğer yandan bu yardım planından faydalanmanın koşulunun Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenliği için çalışmak ve onun politikalarını desteklemek olduğunu gizleme ihtiyacı dahi duymuyorlardı. Böylece Amerika Birleşik Devletleri Maliye Bakanı Douglas Dillon'un konferansın açılış konuşmasında dile getirdiği gezegenimizin gelecekte izleyeceği istikameti belirlemeye yönelik iyi niyetler, Küba'nın teşkil ettiği tehlike konusunda Latin Amerika ülkelerini ikna etmek için o çok bilinen havuç ve sopa yöntemine başvurmak zorunda kaldıkları her seferinde anlamlarını yitirdiler. Orada önerilen önlemlerin göz boyamadan ve sahte vaatlerden ibaret olduğunu bilmesine ve bunlarla kayda değer hiçbir sonuca ulaşamayacağından emin olmasına rağmen, Che'nin konferans boyunca yaptığı ve bu kitapta yer alan konuşmalar, üstlendikleri yapıcı rol nedeniyle bugün için de son derece güncel ve faydalılar. Konferansın politik tarafına ve ekonomiyle olan doğrudan ilişkisine yönelik olarak Che'nin yaklaşımı şöyleydi. Belirli tekniklerin ve cafcaflı söylemlerin kullanılmasından ziyade akılcı kalkınma planlarının hazırlanmasına ihtiyaç vardır. En yoksul ülkelerinin çıkarlarını koruyup üyeler arasında ekonomik alandaki saldırganlıkları dizginlemek amacıyla sanayileşmiş ülkeler tarafından kurulacak teknik ve finansal konularda gerçek anlamda eş güdümlü bir yardım ve destek sistemine odaklanmak gerekmektedir. Herkesin gerçek niyeti ve birliğin neyi yapıp neyi yapamayacağı iyice ortaya çıkmasına rağmen hem Che hem Küba delegasyonu uyumlu bir çalışma gerçekleştirmek için bir orta yol bulmaya çalışıyor ve sadece birkaç ülkenin değil birçoğunun menfaatlerini gözetecek olan etkin, ilerici bir planın gerçek temellerini oluşturma konusunda işbirliği önerisinde bulunuyorlardı. İster genel kurulda olsun ister komisyon çalışmalarında Küba ekibinin ileri sürdüğü düşünceler okurların da fark edebileceği gibi kullanılan gerçekçi söylemin yanı sıra oluşturulmaya çalışılan ekonomik entegrasyonun yaratacağı sorunları ve bölgedeki ticari faaliyetlerini serbest ticaret ortaklıkları kapsamında yürütecek olan uluslararası tekellerin doğuracağı tehlikeleri vurgulamalarından ötürü olağanüstü bir geçerliliğe sahiptiler. Küba tarafından ortaya atılan her önerinin sürekli olarak Yankee, Latin Amerikalıların ABD vatandaşlarına verdikleri ad, çevrenin notu, hilelerine toslaması ve en sonunda ulaşılan sonuçlar, Che'nin konferansla ilgili uyarılarının ne kadar haklı olduğunu kanıtlamıştır. Bu konferans, Amerika kıtasında Küba'nın temsil ettiği modele karşı düzenleniyordu ve burada yapılan analizler ülkelerimizde hüküm süren gerçekliğe uygun hareket etmeyi engelliyorlardı. Kuzey Amerikalılar ellerinde yeterince güçlü argümanlara sahip olmadıkları için ve Che'nin daha önceden basılmış yayınlarda yer alan sözlerinden ve belgelerden de anlaşılacağı gibi Küba'nın Punta del Este sonuç bildirgesini imzalamasını engellemek için bir kez daha dolar diplomasisinden medet ummak zorunda kalmışlardır. Bu ifadelerin ve tartışmaların 40. yılında değişik kurumlara mensup Kübalı akademisyen ve araştırmacıların katılımıyla düzenlenen Che Guevara ve Punta del Este konferansı, küresel kalkınma için alternatif proje isimli atölye çalışmasının ekonomi ve politika başlıklı ilk bölümünde söz konusu konferansta Küba delegasyonu tarafından ele alınan konuların birçoğunun geçerliliğinin anlaşılmasını sağlayan unsurlar tartışıldı. Ekonomi politik dersleri veren Prof. Ernesto Molina, Jose Marti'nin, Jose Marti 1853-1895, Kübalı şair, düşünür, politikacı ve özgürlük savaşçısı, çevirinin notu. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1889 yılında düzenlenen Pan-Amerikan Konferansı ve 1891 yılında düzenlenen Uluslararası Para Konferansı'nda takındığı tavırla, Che'nin Punta del Este'de dile getirdiği söylemler arasında tarihsel bir paralellik kurdu. Ayrıca Amerikalılar için serbest ticaret anlaşması, ALCA, Acuerdo de Libre Comercio para las Americas, çevrenin notu, ile Amerika Birleşik Devletleri'nin bugün bizim Amerika'mıza yaptığı daveti değerlendirirken başvurulması gereken eleştirel analizle o günkü tutum arasında da aynı paralelliğin geçerli olduğunu ortaya koydu. Profesör Molina, az gelişmişliğin başlıca özelliklerini Küba'nın önerdiği şekliyle bunlardan kurtulmanın nesnel gerçekçi formüllerini ve aynı gerçeklikle yüz yüze olan diğer ülkeler için olası paradigmasını anlattı. Bu bağlamda akademisyenimizin düşüncesine göre kalkınma için birlik projesi bölgedeki devrimci tehdidi bir süreliğine durdurmuş olsa da sonucu tam bir fiyasko olmuştur. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin hegemonik politikasına bağımlılık hep devam etmiştir. Profesöre göre günümüz koşullarında Küba'nın kendi kalkınmasını Amerika kıtasında uygulanmakta olan entegrasyon modelleriyle uyumlu hale getirebilmek için neoliberal modeli benimsemesi gerekmemektedir. Profesör ayrıca günümüzdeki ekonomik küreselleşme koşullarında az gelişmiş bir ülkenin kalkınmayı yakalamasının tek şartının işletmelerin faaliyetlerini devletin düzenlemesi ve halkın tamamının ekonomik ve toplumsal alanda sürekli olan bir değişimi yakalama kararlılığını sahiplenmesi olduğunu ileri sürdü. Aynı konu kapsamında ekonomist ve araştırmacı Jonathan Quiros, Profesör Molina tarafından çerçevesi çizilen ilkeleri irdelemeyi sürdürürken, gerçekte fiyaskoyla sonuçlananın sadece birlik önerisi değil, aynı zamanda kıtada uygulanan değişik kapitalist kalkınma modelleri olduğu fikrinden yola çıktı ve Che'nin Punta del Este'de dile getirdiği düşüncelerin, özellikle de ekonomik planlama ve politik gücün halkın elinde bulunmasıyla ilgili olanların geçerliliklerini bugün bile tamamıyla koruduklarını belirtti. Az gelişmiş ülkeler dünyasındaki en borçlu bölge olan Latin Amerika'nın güncel gerçekliğiyle ilgili olarak araştırmacı Quiros tarafından ortaya konulan kanıtlar, uygulanan politikaların iflasını bütün açıklığıyla gözler önüne serdi. Ayrıca birçok uzmanın ortak düşüncesine göre bu durumun kötü etkilerinin daha uzun süre devam edeceğinin ve en sonunda da bölgedeki yeni bir borç krizi dalgasıyla sonuçlanacağının altını çizdi. Quiros'a göre işte bu yüzden birlik projesinin Amerika halklarına yönelik bir aldatmaca olduğunun kanıtlanması gibi, ALCA'nın da bölgede daha üst düzey bir politik ve ekonomik denetim kurmak için emperyalizmin günümüzde başvurduğu bir yöntem olduğu gayet açıktır ve az gelişmiş ülkelere dayatılanın dışında başka herhangi bir tercih şansı tanınmamaktadır. Quiros son olarak entegrasyonun temel amacına ulaşmanın, ki bu amaç neoliberal küreselleşmenin zararlı sonuçlarını engelleyecek ya da hafifletecek olan ekonomik, sosyal ve kültürel bir kalkınma modelini yaygınlaştırmaktır, ALCA gibi hegemonik bir projeyle değil, ancak kendi aralarında gerçek anlamda öncelikli bir entegrasyon stratejisiyle mümkün olacağını gösterdi. Küba-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri konusunda uzman, araştırmacı ve tarihçi Dr. Rosa Lopez ise ekonomi politik kapsamında savaşın neden olduğu sorunlar ve 1945'te ilan edilen barışla ilgili olarak düzenlenen Amerikalılar arası konferansa, 1948'deki OEA anayasasına ve 1961'de Başkan Kennedy tarafından formüle edilen kalkınma için birlik projesine değinerek Küba devriminin başlarında Amerika Birleşik Devletleri'nin Latin Amerika'ya karşı genel bir hegemonik yaklaşımla yürüttüğü ve yok saymayla dönemsel olarak dikkat kesilme arasında gidip gelen politikayı analiz etti. Araştırmacı Lopez, Kuzey Amerika'nın Latin Amerika'ya yönelik ekonomi politikası bağlamında birlik projesinin yardım planlarının içerisine kavramsal olarak sosyal unsurunun da belli belirsiz bir biçimde girmeye başlaması türünden hafif bir değişime neden olduğunu net bir biçimde ortaya koydu. Küba devriminin önerdiği radikal alternatif modele karşılık olarak tasarlanan ve Che'nin ekonomik emperyalizmin yeni bir enstrümanı olarak nitelendirdiği bu proje neredeyse hiçbir sonuca ulaşamadı ve bazı sorunlara çözüm getirmesi bir yana özgürlük hareketlerinin gelişimini durdurup isyan bastırma politikaları aracılığıyla militarist akımların daha da güçlenmesine neden oldu. Çift taraflı görüşmelerin ele alındığı gündemin ikinci maddesinde üniversite hocası ve araştırmacı Dr. Jacinto Valdez de Pana Konferansın sona ermesinin ardından Başkan Kennedy'nin özel danışmanı Richard Goodwin ile Che Guevara arasında 1961 Ağustos'unda yapılan gayri resmi görüşmeyi irdeledi. Goodwin'in bizzat kendisi yıllar sonra Remembering America adlı kitabının 10. bölümünde Küba ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki tarihsel çatışmanın bakış açısıyla bu temasın kendisine göre ne anlama geldiğinden bahsetmişti. Orada yer alan değerlendirmelerden bazıları araştırmacı Valdez Dapena tarafından analiz edilirken bu sohbette belirleyici olan unsurlar da ayrıca vurgulandı. Birleşik Devletler'in Domuzlar Körfezi'nde uğradığı bozgun, Küba devriminin gözden düşürmek için planlanan diğer eylemler ve ulusal güvenlik ajandasındaki en üst düzey önceliğe sahip bir konu olmasının dışında Küba'nın Kennedy yönetimi için ne ifade ettiği gibi konulara değinildi. Konferansın ardından Goodwin'in Birleşik Devletler Hükümeti'nin meşhur Mangosta operasyonunu, Domuzlar Körfezi bozgunundan sonra CIA'nin Küba'ya karşı düzenlediği örtülü operasyonların kod adı, çevirenin notu, tezgahladığından haberdar olmasına rağmen adaya karşı düzenlenecek somut eylemler içeren bir öneri paketi hazırladığını ortaya kondu. Öte yandan Goodwin Che ile yaptığı görüşmede Domuzlar Körfezi olayından sonra devrimci üslerin güçlendirildiğini, SSCB ile ilişkilerin geliştirileceğini ve yarım kürede sosyalist devrimin mümkün olduğunu açıkça algıladığı için daha sonra geliştirilen formüllerde devrimi yıkmaya yönelik bütüncül bir komando harekatının yapılandırılması ya da en azından ülke içindeki karşı devrimci unsurların güçlendirilmesi ilk seçenek olarak öne çıkacaktı. Bu analiz tarihsel olarak net bir biçimde ortaya koymuştur ki Küba devrimi gerçeğine Birleşik Devletler'in Mangosta operasyonu vasıtasıyla verdiği yanıt, bir devrimin kendisini savunabildiği ölçüde değerli olduğuna inanan Küba halkının yürüttüğü örtülü savaşta bozguna uğratılacak olan karşı devrim ve silahlı ayaklanmayı Küba'ya ihraç etmekten ibaretti. Küba'nın dış politika ilkeleri, Birleşik Devletler'in Küba'ya karşı yürüttüğü politikaların başarısızlığa uğramasının nedenleri ve bakış açılarını değiştirmedikleri takdirde bir kez daha başarısızlığa uğrayacakları yönündeki uyarı hakkında Che'nin yaptığı analizin ne kadar yerinde olduğu, Küba sosyalizminin özgün, meşru ve özerk karakterini bir türlü anlamamaktan kaynaklanan ve 40 yıldan fazla bir süredir devam eden çatışma ve mücadele sayesinde iyice anlaşılmıştır. Bu noktada Che'nin eserleri ve fikirleri konusunda uzman olan Che Guevara Araştırma Merkezi Bilimsel Koordinatörü Dr. Maria del Carmen Ariet, Arjantin Devlet Başkanı Arturo Frondizi ve Brezilya Devlet Başkanı Jânio Quadros ile konferansın ardından yapılan görüşmelerin ayarlanma ve gerçekleşme biçimiyle bu temasların her iki devlet adamı açısından doğurdukları siyasi sonuçları kronolojik olarak analiz etti. Dr. Ariet, her iki devlet başkanının benzerlikleri, farklılıkları ve bu görüşmeleri yaparken güttükleri amaçların yanı sıra bu görüşmeleri yaptıkları için kendi ülkelerindeki sağcıların saldırılarına maruz kalarak aldıkları riskin, nitekim beklenen oldu ve her ikisinin hükümetleri de devrildi, bir dökümünü yaptı. Doktor Ariyet'in ortaya koyduğu kanıtlar neticesinde Küba, Brezilya ya da Arjantin hükümetlerinin sahip oldukları politik görüş farklılıklarını bir kenara bırakarak daha bağımsız bir çizgide kalmak suretiyle kıta güçlendirme temel ilkesinden yola çıkıp soğuk savaşın zorlamalarından kaçınmaya gayret ederek gerçekleştirdikleri eylemlerin ve takındıkları tutumun o döneme damgasını vurduğu ve Başkan Frondizi ile Başkan Quadros'un tavrının gerçek Latin Amerikalı asaletinin açık birer göstergesi olarak tarihe geçtiği anlaşıldı. Gündemin son maddesi o dönemde Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Latin Amerika İşleri Müdürlüğü'nde sekreter ve daktiloci olarak çalışırken, aynı görevle Küba delegasyonunda yer alan Magali Goza Leo'nun orada üstlendiği görevle ilgili olarak özel katılımına ayrıldı. Küba delegasyonu hakkında Che şunları söylemişti. Bütünüyle çok sağlam bir duruş sergilediler. Yoldaşlarımın tamamı çok önemli bir görevin üstesinden başarıyla geldiler. Disiplin açısından örnek bir çalışma gerçekleştirdik diyebiliriz. Atölyede Magali Goza'nın hatıralarını dinlerken insanların gözünde canlanan işte bu kendini göreve adama duygusuydu. Che'nin tarzı ve etkisi bütün çalışma arkadaşları üzerinde büyük bir iz bırakmıştı. Bu elinizde tuttuğunuz kitapta yer alan belgeler 40 yıldan fazla bir süre önce vuku bulmuş olayları bir özet şeklinde yansıtmaya çalışmaktadır. Ayrıca okurun da takdir edeceği gibi Che Guevara Araştırma Merkezi'nce düzenlenen atölye çalışmasına yapılan sunumlar Punta del Este konferansının önemini, güncelliğinden bir şey yitirmediğini, temel amaçlarını ve kalkınma için birlik projesinin uygulamaya konuluşunu anlamak için yardımcı bir unsur görevi görüyorlar. Buradaki amaç sadece Kuzey Amerikalıların Latin Amerika'ya dayatmaya çalıştıkları hegemonik politikalara ait yeni bir sayfayı daha ortaya koymak değil, aynı zamanda onların günümüzdeki küreselleşme ve neoliberalizmin şart koştuğu taleplerle desteklenen ekonomik ve politik iktidarlarını korumak için ısrarla ortaya attıkları yeni bin yılın yeni tezgahlarının bütünüyle kavranmasını sağlamak. Eğer 1961'de kalkınma için birlik, Alianza para el Progreso diye bilinen bugün Amerikalılar için serbest ticaret anlaşması ALCA olarak adlandırılıyorsa, sürekli karşı koymamız gereken en büyük tehdidin devam ettiği ve Che'nin Punta del Este konferansında dile getirdiği sözleri asla unutulmamalı. Biz bu konferansa halklar birbirleriyle uyumlu bir kalkınma sayesinde mutlu bir geleceğe yürüsünler diye katılıyoruz. Oyalanmaktan, bir kez daha aldatılmaktan sıkılan halklar iç savaşın kan gölünde boğulmazlarsa eğer, ya yeni ve korkunç bir savaşın hazırlığında emperyalizmin kuyruğuna takılacaklar ya da Küba'nın seçmiş olduğu yolu seçecekler. Che Guevara Araştırma Merkezi. Birinci ayrımın sonu, sayfa Roman rakamıyla 17.